Ayrım 5. Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden. Hayatımda sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkim oldu. Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkmasına ama psikopat gibi de ayrılacağımızın hayalini kurup şıpır şıpır ağlıyorum. Var benim öyle kafayı biraz yemişliğim. Mesela gece yatarken bazen kendi ölümümün hayalini kuruyorum. Sonra da öldüm diye salya sümük sabaha kadar ağlıyorum. Şimdi de böyle ya, pekmezden ayrılırsam diye kafamdan ayrılık cümleleri, hikayeleri filan geçiyor. O kadar güzel gidiyor ki bitmesini istemiyorum. O yüzden. Pekmezle eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapmamak için götümü yırtıyorum. Aşk konusunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. Hayatıma giren adamı her şeyin merkezi yapıyorum. Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey mantık çerçevesinde ilerliyormuş gibi gözükse de sonradan düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğimi fark ediyorum. İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye. Onu bile yaptım, düşünün artık. Okul yeni bitmiş, hayatımın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü için bırakıp başka şehre gitmişim. Depresyonun bokunu çıkarıyorum resmen. Bir tane bile arkadaşım, konuştuğum insan yok. İşe başlayalı çok olmamış, bir türlü adapte olamıyorum. Sevgilim beni aramıyor, sormuyor. Sik gibi kalmışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum. Telefonum bir kere bile çalmıyor. Fonda da Özlem Tekin'den, belki yakarım bu evi, kurtulurum ikimizden, belki yıkarım gider, ne kaldı hikayemizden şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibinde istiyor diye her şeyi es geç gel. Adam seni aramasın, sana köpek çeksin. Değer mi be Puka dedim. Bir gaza gelmişim ben. Sıçarım demişim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklemeyen herife de, işine de. Yakarım lan dedim bu evi. Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantama iki kot, bir bot. Perdenin altından yaktım çakmağı. Kapıyı çektim, gittim. Aklımca işe anıları yakıp gidiyorum. Bir iz kalmasın bu aşktan gibisinden. Böyle arabesk haldeyim. Asansörden indim. Ulan müstakil evde mi yaşıyorsun? 14 katlı apartman. Çatır çatır yakacağım bok yoluna insanları diye. Paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk alev almış. Söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım. Sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım. Her taraf kıpkırmızı. Kalkamıyorum yerinden. Öyle bir baskı var ki bütün ev yanıyor. MacGyver gibi geçtim alevlerin içinden, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfaiye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor. Her şeyim gözümün önünde yanıyor. İnsanlar da beni teselli ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda koltuğun süngerinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir yangın çıkarmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade verdim. Küçük tüp yüzünden dedim. Bütün herkes, ev sahibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür dilerim minik tüpüm. Her şey üstüne kaldı ama ne yapabilirdim? Ben bir psikopatım. Sevgilimi terk edecektim. Bari havalı terk edeyim diye evi yaktım. Diyemezdim ya. Bulduğumun umduğumdan daha değerli olması. Lisede falan hani, ya benim sevgilim beni çok seviyor, bana dokunmuyor, hiç sevişmiyoruz diyen kızlar vardı ya. Oysa işin aslı her köşe başında boş ev bulduklarında bağırsaklarının canını çıkartıp bekaretleri kabak gibi yerinde duran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse sanki orospu olacak. Çünkü o hemen öyle etiketlediği için milletin de kendisini etiketlemesini istemez. O sebeple paso, ay ben sevişmem gümüşmem diye ayak yaparlar. Kusura bakmasın da bana kimse inandıramaz bu muhabbeti derdim. Ta ki şu ana kadar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, çok seviyoruz birbirimizi ama sevişmiyoruz diye cevap veririm. Abi biz sevişmiyoruz ya. Bildiğin sevişme denen olay yok. Sabah akşam bir bok yeme umuduyla her yanımı tavuk gibi bırakıyorum. Hayır bir de öyle ki tüycüklerim kısacıkken ağdayla alamadığımdan pasa basıyorum jileti. Babamın suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum. Geçen hafta sonu buluşmayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görmeyeceğim. Nasıl olsa da her günde babamdan çok tıraş oluyorum. Bırakayım da uzasın, adam gibi ağda yapmam lazım diyerek minnak minnak bıraktım olayı. Ama aradı beni. Bir şeyler yapalım, özledim falan dedi. Ben de çıktım öyle. Nasıl olsa çıplak görmez beni diye. Allah'ın işi işte. Çocuk arabada, bize gidelim dedi. Aha dedim. Sıçtım Puka. Aylardır beklediğin zaman bu zaman. Bunda da sen müsait değilsin. Ay yok gitmeyelim filan diyorum ama bildiğin 14'lük kız tripleri oluyor. Tabi bu ayak bir işe yaramadı. En son apartmanın merdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben onun arkasından of buka of diye kafamı duvara vuruyordum. Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken annesi açtı kapıyı. Ay ev derken emme gömmeden bahsetmemiş çocuk. Gayet anamla tanıştırayım demiş meğer. Allah'ım ben nasıl utandım. Utanmayı siktir et hazır değildim. Bilseydim böyle olacağını bir kek bir börek yapardım. Gözüne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın filan ama ben nasıl kasılıyorum. Bir de kardeşi var. Evlerini dolaştırdı pekmez. Bizim evin 4 katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse başkasının evinde değil iş. Götümü koltuktan bile kaldıramıyorum resmen. Zaten böyle suratımda yapmacık bir gülümseyiş. Her boka sırıtır vaziyetteyim. Konuşmalarım 3 yaşında bir beyin özürlü edasında. Pekmeze yakın davransam mı davranmasam mı bilmiyorum. Kadına samimi davransam mı kestiremiyorum derken annesi yemek yapmak için mutfağa geçti. Bu işin kuralı benim de ardından geçip oyalak suratımla yardım edeyim mi diye sormam gerek. Ama gel gör ki hiç istemiyorum. Hatta oh iyi ki geçti içeri çenem ağrıdı sırıtmaktan diyorum. Yalnız yapacak bir şey yok. Gitmem gerek diyerek girdim mutfağa. İki elim apışaram hizasında, ağzım kulaklarımda sanki hiç yemek yapan karı görmemişim gibi bir mutlu bir şen şekilde kekeleyerek yardım edeyim mi sorusunu sordum. İçimden de aman yok desin Allah'ım git içeri kızım olur mu desin. Ne olur bir bok yaptırmasın diye geçiriyorum. Ama sanırım meşgule attı numarayı kadın ve direkt salatayı yapabilirsin dedi. O noktada ben salata yapmayı unuttum. Salata yap Buka diye kafamda bir şeyler dolanıyor ama salata yapmayı resmen unuttum. 1-2 dakika kan beynime gitmedi sanırım. Bir silkelendim kendime geldim. Sonra oturdum düşündüm. Salata salata. Domates de filan yapılıyor. Sakin ol diyerek aldım domatesi salatalığı marulu. Şey kızlar var ya hani ay ben çok güzel yemek yaparım diyen. Ha işte hiç onlardan biri olmadım. 12 yaşından beri sürekli yemek yaptığım halde kimsenin evinde yemek yapamam. Ya da yaptığım şeye güvenemem. Babam yiyor garibim ne yapsın? Adamın önüne koy ekmek peynir onu da yer. O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas alamam. Kız kıza toplanmalarda da ezik gibi dururum. Herkes neyi nasıl yapacağını bilir. Ben acaba bunları küçük doğrasam mı? Ay ya büyük seviyorlarsa? İçine limon sıksam mı? Kenarına mı koyayım? Ay öf kötü mü oldu? Ya kimse yemezse telaşı yaşarım. Bunda da aynı öyle oldu. Bir de alt tarafı salata yani. Domatesi nasıl doğramam gerektiğini kendi kendime dünyanın en büyük sorunu hale getirmişken içten içe dua ediyordum. Allah'ım deprem olsun kaçalım. Ben bu şu salata işlemi yapmaktan kurtulayım. Allah'ım bomba patlasın bir şey olsun kaçmak zorunda kalalım. Ha belirtmeme gerek yok sanırım kimse ölmesin. Ama bir doğal afet bir şey yap kurtar beni şu durumdan. Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın. Ne bileyim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın. Hadi bir kıyak yap bana lütfen kurtar beni bu şu yollardan. İşte böyle saçma sapan dua ederken pekmez yanıma geldi ve elimden bıçağı alıp sen benim salatamı yemedin daha hiç bak ben yapayım bunu dedi. Bu dediği şeyi kafam hemen bel altı olarak algılasa da arkamı dönüp Allah'ım çok thank you, valla çok iyisin, seni çok seviyorum deyip oturdum oradaki sandalyeye. Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye sorsalar eşofmanlı yemek yapan erkek derim. O nasıl bir güzel görüntüydü öyle. O salatayı herkes işinde ben onunla evlendiğimizin hayallerini kuruyordum. Bu ev bizim olsun, anasını göndeririz küçük bir eve, yeni eşyalar falan alırım buraya. O hep yemeklerimizi yapar, ben balkonda masa hazırlarım, bir de 2 çocuk yaparım, oh mis diye mutlu mesut düşüncelere dalmıştım. Sonra annesi, masayı bir hazırlayıverin, ben bir aşağı ineceğim dedi. Beraber tabakları falan yerleştiriyoruz ama nasıl mutluyum, direkt kafamda karı koca iz imajı var. Salak salak gülüyorum filan. Sonra pekmez belimden tuttu beni, iyice çekti kendine. Böyle gözümün içine bakıyor, öpecek sonunda falan diye seviniyorum ama bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye de telaş ediyorum. Ha bir de ya kokuyorsa ağzım diye düşünüyorum. İlk öpüşmemiz olacak ve benim Ankara'daki çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. Öpüşmeyi unutmuş olabilir miyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken hop benim alt dudak onun dudaklarının arasına yerleşiverdi. Dilimi devreye soksam oha der mi? Böyle bir alt üst şeklinde mi devam edeceğiz? Anası gelecek dur bir bakayım kapının oraya. Dudakları da amma soğuk filan derken bitti bizim öpüşme. Hiçbir şey anlamadım öpüştüğümüzden ama şey hoşuma gitti. 2 yanağımdan tuttu, onları öpüp bıraktı beni. Sonra anası geldi, yemek falan yedik. Gayet normal bir öğlen geçirdik. Ardından odasına geçtik bunun, pes oynadık. Orada da iki defa öpüştük. Son öpüşmede elim mememe de kaydı. Yani sevişmek için ilk adımımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun. Mememi yıkamam artık bir sene, bugünün anısına. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Allah'ım nazarlardan koru falan bir şeyler yap ama pekmezle her şey çok güzel gidiyor. Bugün bana seninle evlenmek için bütün varımı yoğumu veririm. Hiç kimsenin yanında bu kadar rahat değilim ben. Çok şanslı bir herifim dedi. Need for Speed oynarken ben pekmeze turu bindirince bu sözleri söyledi. Oyunun gazıyla heyecana geldi. Gırgırına maksat muhabbet olsun diye söyledi biliyorum ama olsun. Çocuk PC oyunları delisi. Ben de ortak noktalarımız varmış gibisinden kendimi oyun hastası gösterdim. Bütün buluşmalarımız izleme odasında oyun oynayarak geçiyor. Mutlu muyum? Hayır. Sürekli ben kazanıyorum. Bu çocukla evlenmek istiyorum planlarıma göre. Gelecek yaza kadar evlenmem gerek. 2 sene sevişme, oynaşma, evliliğin bokunu çıkarma, sonra hop çocuk. Şu dünyaya geliş amacım zaten sadece evlenmek. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim yok. Biliyorum ki memelerim sarktığı zaman kariyerim de bitecek. Hem eskiden de öyle şeyler. Bir ara çok hevesliydim. Bir şeyler olayım aman aman diye. Sonradan baktım şu hayatın tek anlamı sana saçılan tohumlardan insan yapmak. Başka bir şey için gelmemişsin dünyaya ya da aşk gözümü kör etti. Yine ben manyaklaştım ve ilk bulduğum adamı kocam vasfına soktum. Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum. Annesini o evden çıkarırız. Göztepe sahilinde kocaman ev. Karı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız uzakta bir yerlerde. Ya tamam annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anneleri hiç sevmiyorum. Sadece sevgililerimin değil arkadaşlarımın da annelerini sevmem. Çok garip geliyorlar bana. Böyle sürekli elleri üstlerinde sanki. Her şeyi çok bilmiş tavırları falan. Bir de kıskanıyorum ana kız, ana oğul muhabbetlerini. Afakanlar basıyor biri annesiyle yanımdayken. Böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum. Çocukken de şimdi de annelerin kızları için düşündüğü iyi arkadaş özelliklerini taşımıyorum zaten. Yani bütün arkadaşlarımın anneleri mutlaka bir defa da olsa o kızla görüşme demişlerdir benim için. Lisedeyken Alsancak'ta sabahlayan, ders çalışmayan ama yine de bir şekilde yırtan, bel altı espriler yapan, her an kızlarını yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. Anneler tarafından asla eve sokulmayacak bir kızdım yani. Tek kendi çocukları mükemmelmiş gibi, dünyanın en harika yaratıklarına sahiplermiş gibi embesil kızlarını övüp beni aşağılarlardı. Okulda bir olay olduğu zaman babam benim için kesin bizim kız suçludur derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarmazdı. Ama o anneler gelip kendi çocuklarını aklamak için beni daha da batırırlardı. Kaç kez disiplin kurulunda sinirden avuçlarımı kanattım bu yüzden. Ve öyle acımasız olurlardı ki sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korumak için her türlü yarama tuz basarlardı. Suratıma baka baka anneniz doğurmuş sizi sokağa atmış. Böyle başıboş büyümüşsünüz. Kızımla konuşma bir daha. Onun ders çalışması gerek. Senin gibi değil o. Baban karı kız peşinde dolanacağına biraz dayak atsın size. Bu ne ya? Millet doğuruyor bize olan oluyor diye söylenirlerdi. O günlerden kalan bir şeyle başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsuru oldu. Umuyorum pekmezin annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. Ay sanki yarın evlenecekmiş gibi heyecanlandım. Ama hazır yeri gelmişken kafamı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. Mesela sanki hiç osurmaz gibi geliyor. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan ceset yemiş gibi gaz salardı ortalığa. Allah'ın ayısı. İçten pazarlıklı değildir umarım. Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. Dilerim koruyup kollayıcıdır, sarıp sarmalayıcıdır. Ne bileyim sonradan farklı bir insan olarak çıkmaz karşıma umarım. Eğer bunlar da tamamsa hobereyi bekle beni kabarık Fransız küpürüyle yapılmış gelinliğim. Hoş o daha çok şoke olacak gerçek ben ile karşılaşınca. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde salak numarası yapıp aptal aptal bakıyorum. Sonra açıklayınca durumu yüzümü kızartıyorum. Allah'ın bana verdiği en işime yarayan özellikler. 1- Yüzümü istediğim zaman kızartabilme. 2- İstediğim an, istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilme. Oysa 1 milyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekleri bile utandıran küfürleri nefes almadan sıralayabilirim. Baklava yapamadığını öğrenince dumur olacak. Makyajsız görünce tırsacak. Savaş filmlerini sevmediğimi duyunca bozulacak. PC oyun CD'lerini kafasında kırınca ağlayacak. Tek amacımın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca kaçacak. Gülben Ergen şarkılarında ağladığımı görünce kusacak. Futbolu sevmediğimi öğrenince şaşıracak. Sellütlerimi görünce kafasını duvardan duvara vuracak. Bunları belli etmeden 12 yıl kıydırtmak için çok çalışmam gerekecek, çok. Ergenlik dönemi. Şu sıçtığımın bilim adamları her boka çare buldu ama regl henüz yerinde duruyor. Işınlanmayı buldunuz lan Allahsızlar. Bize gelince hala kanatlı orkidin devrimini yaşıyoruz. Bilimin kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum. Şu an regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum. Ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum. Keşke işyerleri regl dönemlerinde izin verse bize. O kadar ağrı çekiyorum ki elimi içime sokup yumurtalıklarımı sıkmak istiyorum. Ancak öyle geçecek sanki ağrı. Ayın bir haftasını 5 kiloya dönüşen memelerim, içi su dolu göbeğim, narkoz yemiş gibi şişen suratımla geçiriyorum. Öyle sinirli oluyorum ki biri bana ne yapıyorsun diye sorsa sana ne be diye tekme tokat girişebilirim. Pekmez gibi bir çocuğa bile bile bas bas bağırıyorum. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum. Hala da alışamadım şu ağrıya. Ay aklıma ilk kanamam geldi. Ergenliğe yeni adım atmak üzereydim. Herkes adet olmaktan filan bahsediyordu ama kimse bu işi bana ayrıntılı bir şekilde anlatmıyordu. Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkarmış. Örk orada kıl mı olur be erkek gibi aynı. Sen ne diyorsun? Minko'da bile çıkıyormuş. İnanmıyorum. Benim 3 tane çıktı. İlk pislik gibi bir şey kakanı yaparken ağ gibi olup takılır oraya. Senin memelerin büyümüş azıcık. Annem kase koydu oraya, kase kadar olacakmış. Ben de salata tabağı koydum dün. Bunu söyleyen benim. Gerizekalı mısın? Şu Küfe abla gibi biciklerin yere iner. Ergenliği sadece kıl, tüy ve bicik büyümesi olarak biliyordum. Hiç kimse bana, Puka yavrum, kan ağlayacaksın dememişti. Bir gün okuldan eve gelince tuvalete bir girdim, anam kilodum batmıştı. Ağlayarak çıktım oradan. Aynaya bakıyordum bir daha ağlıyordum. Kilotumu indiriyordum yine ağlamaya başlıyordum. Evde de kimse yoktu. Başım döndü bir anda ve yere düştüm. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. Tavana bakarak kendime gelmeyi bekledim. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babamı aradım. Baba, baba ben kanserim. Nasıl kansersin? Nereden çıkarttın bunu? Ne oldu? Baba ayıpçıl yerimden kan akmış. Çok akmış hem de. Öleceğim. Başım dönüyor. Gözlerim görmüyor. Benim küçük kızım genç kız oldu. Korkma sakın bir dakika dur bekle kapatıyorum telefonu dedi. Ve sonra babamın iş yerindeki bütün kadınlar olayı anlatmak için beni telefonla aradı. O gün en azından 15 kadından regl muhabbeti dinledim. Hatta bir tanesi kızlık zarına kadar anlattı. Bir süre babamın yüzüne bakmaya çok utandım. Sonra arsızlaştım. Ne zaman babamdan para isteyecek olsam orkid alacağım deyip pet parasının 10 katı fazla para alıyordum. Kızım masayı topla dediğinde ise hemen karnımı tutup sancım var yapamam diyordum. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım. Babam kıyameti koparttı. Blue çağındayım üstüme gelirsen okulu bırakır uyuşturucuya başlarım diye tehdit ettim. Sarı saçlarıma tam alıştı ben tarz değiştirip mavi siyah yaptım. Adam fıttırıyordu. Regl dönemindeydim. Bana böyle gelgitler oluyormuş. Öğretmenimiz söyledi. Üstüme gelme. Şu anda da bir gelgit yaşıyorum. Odama git. Ve korn dinlet bana dedim. Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağımdan bir karış yukarıda olmaya başladı. O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu anda bundan inanılmaz derecede utanıyorum. Ama topuklu botlarla okula gidiyordum. Deri kolyelerim, bilekliklerim ve siyah göz kalemim vardı hep. Bir de böyle yanıma ucube kılıklı 3-5 tane kız topluyordum. Her gün müdür yardımcısı girişte üstümdekileri çıkarttırıyordu. Ardından mavi siyah saçtan vazgeçip kestane üzerine sarı balyajlar attırınca gömleğimin ilk 3 düğmesi açık, etek boyu aynı, deri bilekliklerle değil de daha tinimini altın bir kolyeyle ve dudaklarımda parlatıcıyla okula gitmeye başladım. Yanımdaki ucubelerden sıkıldığım için onların karşıt görüşünde olan, bakımlı ama benden daha çirkin olan kızlarla gezmeye başladım. Böyle kişiliksizce bir kimlik bunalımı yaşıyordum. Ay şimdi düşününce kendim gibi kızım olsa çarparım ağzının üstüne diyorum. Ama ne yapalım işte biz de o zaman derdimizi acımızı bu şekilde göstermişiz. Sonra ben ne olsam kim olsam diye düşünürken kah Özlem Tekin kah Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken ağda gibi bir sorunum da oluşmaya başladı. Evdeki en büyük kızdım. Babam oturup bize böyle şeyleri anlatmıyordu. Bacaklarımı ilk defa babamın jiletiyle almıştım. Sonra bu olay sadece bacakla kalmadı tabii. Babamın suratı yara bere içinde kalınca kendime ağda alıp onu nasıl kullanacağımı öğrenmem gerektiğini öğrendim. İlk ayda deneyimimle belki bacaklarımdaki kılları alamadım fakat aldığı apartmandaki bütün kızlarla afiyetle yedik. İkincisinde arkadaşım bu işe gönüllü oldu. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyimliydi. Gitti bir güzel pişirdi o ağdayı, çarşafı serdi, beni oturttu önüne ve aç bacaklarını dedi. Aldı eline bir güzel ağdasını şak şak şak uzata çeke, bir de ortasını tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı mincoma. Buraya kadar gayet sakindim. Onu çeker çekmez, Allah'ım sana geliyorum diye acıyla kaçmaya başladım. Ben önde, o arkada, elinde ağdayla kovalıyor beni. Tuttuğu anda ebimiz gidecek. Odaya girdim, kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ağlayarak o yardımsever arkadaşımı evden kovdum. Sonrasında kuaför ablanın hafif eliyle bu işi 10 dakikada çözümlemeyi öğrendim. Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken babam o yıl kardeşimin de ergenliğe girmek üzere olduğunu fark etti. Onunki çok çok daha kötü geçti çünkü o daha doğarken depresyondaydı. Ve durumun herkese fazla ağır geleceğini düşünmüş olacak ki beni Allah ne verdiyse bulduğu bütün kurslara yazdırdı. Bateri, gitar, keman, tiyatro, İngilizce, İspanyolca, dans. Kalan hayatım kurslarda devam etti. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi geçti. Ama sancısı inanın hala yumurtalıklarımda.